Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Bizden olmayanlar kitabının şerhinde ilim kitabındayız hala ve bugün icma meselesini, icmaya muhalefet eden kimsenin müminlerin yolundan başkasına uymuş olacağı başlığını işleyeceğiz. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 115. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere, rasule muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Bu ayette müminler ifadesinin ilk muhatapları, yani bu ayet nazil olduğu zaman onun muhatapları şüphesiz sahabelerdir. Dolayısıyla İcmanın da asırlara göre farklı durumları, mertebeleri söz konusu olabilmiştir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ümmetim sapık üzerinde birleşmez buyurmuştur. Bu hadisi sahih bir isnatla Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet ediyorlar. Sahabenin icmasının hüccet olduğunda da yine icma vardır. Yani sahabe icma ettiği zaman, bunların icmasının hüccet olduğunda ittifak vardır. Ama sahabeden başkalarının icmalarının hüccet olduğunda bir ittifak yoktur. Yani bunun manası şu. Eğer sahabe herhangi bir meselede icma etmişler, fakat bu icmalarında dayandıkları nasıl biz bilmiyorsak, bizim o nasıl bilme işimiz bize hüccet değil. Çünkü sahabe naslara uygun olmayan bir şeyde icma etmezler. Müminlerin yolu diye Allah Azze ve Celle onları temize çekmiştir. Yine hadis-i şerifler hakeza, insanların en hayırlısı benim aslımda yaşayanlar buyurmuştur. Bu konuda pek çok deliller var. İcma meselesinde farklı bir takım anlayışlar zaman içerisinde İslam tarihi boyunca söz konusu olmuş ve icmanın ne olduğu şüpheli bir hale gelmiştir. Çoğu zaman İbn-i Teymiye Rahimullah'tan da bazı sözler aktarır bazı insanlar. İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin, mesela bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Bu ayet, müminlerin icmanın hüccet olduğunu göstermektedir. Bir bakımdan onlara muhalefet, Resul sallallahu aleyhi ve selleme muhalefeti gerektirmektedir. Onların icma ettiği her şey hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nas bulunması zorunludur. Hakkında icma kesinleşmiş olan her mesele müminlere tartışmayı kapatmıştır. Zira Allah onda hidayet olduğunu beyan etmiştir. Böyle bir icmaya muhalefet eden kimse açık bir nasla muhalefet edenin tekfir edildiği gibi tekfir edilir. Ama icma kesinleşmeyip de o konuda icma olduğu zannedilse, yani kesin icma kayıtları alınmamış ama zan var, icma olduğuna dair zan var. Onda Resul tarafından hidayetin beyan edilmiş olduğu da kesinleşmemiş demektir. Böyle bir icmaya muhalefet eden tekfir edilmez. Yani zanni icmaya muhalefet eden tekfir edilmez ama kat'i icmaya muhalefette tekfir edilir. Yani sahibini küfre sokar demek istiyor. Mecmu'ul Fetava'nın 7. cildinde. Hafız Suyuti de şöyle demiştir. Üzerinde icma edilmiş hususları inkar edenlerin kısımları vardır. Birincisi, yani birinci kısmı kesin olarak onu tekfir etmeyiz. Bu, hakkında nas ve dinde zaruri olarak bilinen ilim olmayan bir konu hakkındadır. Hakkında bir nas yok fakat ittifak var, icma var. Bununla beraber dinde bilinmesi zorunlu olmayan bir konu. Yani dinde bilinmesi zorunlu olan olmayan meselesi şöyle. Avamın dahi bilmek zorunda olduğu şeyler dinde bilinmesi zorunlu olan şeylerdir. Mesela ilahe illallah sözüyle İslam'a girildiği gibi. Namazın 5 vakit farz, zekatın farz olduğunun bilinmesi gibi. Bunların dışındaki konulardadır diyor. İkincisi, kesin olarak tekfir etmediklerimizden olmayanlar, yani duruma göre değerlendirilenler, bu hakkında nas olmayıp ancak özel kesimin bildiği icma hakkındadır. Yani bir icma var ki bunu avam bilmez fakat ilim ehli indinde o konuda icma olduğu bilinir. Mesela vakfelerden önce yapılan cimanın haccı bozması gibi. Yani hacda vakfeleri yerine getirmeden önce cima edilirse bunun haccı bozacağı ilim ehli katında bilinen bir mesele. Yani bunda icma oldu. Fakat halk bilmez bunu. Herkes bilmez bunun gibi. Üçüncüsü, sahih olan görüşe göre tekfir edilmeyecek olanlar. Bu hakkında varid olan naslar sebebiyle meşhur olan fakat zaruri ilim derecesine çıkmayan meselelerdir. Mesela Nevevi'nin sahih bulduğu alışverişin bozulmasıyla ilgili bir meselede hakkında nas olmaması gibi. Hakkında nas yok fakat icma iddia ediliyor bunun gibi. Dördüncüsü, sahih görüşe göre uygun olmayan ve hakkında meşhur olmayan bir nas bulunan meseleler, kişinin sulbünden olan oğlunun kızına altıda bir miras düşmesi gibi. Bunları El-Eşbah ve Nezair'de zikrediyor. Yani icmanın farklı mertebeleri olduğuna dikkat çekiyor. Yine dinde zaruri olarak bilinen şeyler, hakkında genel ve özel nakillerle birçok mütevatir naslar bulunan ve bu sebeple de, yani mütevatir olması sebebiyle insanın nefsinde tasdiklemek mecburiyeti hissettiği kesin meselelerdir. İnsan kalbinde kendisini inkara götürecek en ufak bir şüphe bulamaz bu meselelerde. Bunları yalanlayan o nasları ve ümmetin kesin icmanında yalanlamış olur. Mesela İslam'ın 5 rüknünün farz olması, zina ve hırsızlığın haram olması ve benzerleri gibi. Kim bu konularda muhalefet ederse, yani burada cehalette mazeret değildir. Mesela İslam'ın 5 rüknünü inkar ederse veya zinayı helal sayarsa, hırsızlığı helal sayarsa bunun gibi. İbn-i Abdilber şöyle diyor, zaruretin sınırı alimin nefsinde şüpheye imkanı olmadığı şeydir. İlim de böylece ona tefekkürden önce vaki olmuştur. Yani bedihi ilim deniliyor buna. Üzerinde düşünmeden, araştırma, inceleme yapmadan ulaşılıveren ilim. Mesela bu tarafa baktığın zaman bu eşyaları görürsün. Bu düşünceyi gerektirmez, araştırmayı gerektirmez. Ama şunun arkasında ne var? Bunu araştırmam gerekir. Arkasında ne yazıyor? Markası ne? O eşyanın, bunun gibi. Bu bedihi olan ilim, zaruri ilimdir. Bunu his ve aklı ile kişi idrak eder. Hareketli bir şeyin bir anda durması gibi. Yani gitmekte olan bir nesne durduğu zaman bunu insan idrak eder, bunun gibi. Yine insanlar zaruri olarak bilirler ki aynı şekilde Mekke, Hindistan, Mısır ve Çin ve buna benzer bildiğimiz beldeler, bunlar birer ülke olup bunlardan ümmetler gelmiş geçmiştir. İcmanın farklı mertebeleri olduğunu söyledik. 6 tane önemli, dikkat edilmesi gereken mesele var icma ile ilgili. Bu meselenin sınırlarının bilinmesiyle ilgili. Birincisi, sahabe asrında akt olunmuş, sonraki asırlardan birinde ise ihtilaf vuku bulmuş meseleler. Sahabe asrında herhangi bir ayet veya hadisin delalet ettiği anlam hususunda sahabeler icma etmiş ve o konuda ihtilaf etmemişler. Fakat sonraki asırlarda birileri sahabenin ittifak ettikleri hususta muhalefet etmişlerdir. Böyle bir durumda asıl olan sahabenin icmadır. Sahabelerin icmandan ayrılan bizi bağlamaz. Mesela namazın terkinin dinden çıkaran bir küfür olduğunda sahabeler ittifak etmişlerdir. Yani bu konuda icma sabittir. Bu konudaki nasların namazın terkinin küfür olduğuna delalet ettiği hususunda bu icma bağlayıcıdır. Onlardan sonra tabi'in döneminde bu icma devam etmiş. Lakin tebaüt tabi'in döneminde, yani tabi'ine tabi olanlar döneminde bu icma o sıralarda net olarak kendilerine ulaşmadığından namazın terkinin küfür olmadığını dile getiren, bu konuda deliller getiren bazı imamlar olmuştur. Şayet bu imamlar gün ışığı gibi bu icmayı bozan bir nas ile delil getirmiş olsalardı, sahabe asrındaki icma fesh olurdu. O delile göre hükmetmek gerekirdi. Yani bu icmayı demek ki ancak nas bozar. Sahabe asrında diyelim bir konuda icma olmuş. Fakat onların icma ettiği şeyin aksine nas sabit olmuş bu sefer. eğer namazın terkinin küfür olmadığını gösteren böyle bir nas gelseydi, işte o zaman ancak sahabenin icması itibarsızlaşırdı. Fakat böyle bir durum yok. Evet, böyle bir durumda da sahabenin hata üzerinde ittifakları mümkün olmadığından, yani böyle bir delil olmadığı için, aralarına muhalefet eden bir sahabenin varlığını tespit edememiş olduğumuza hükmederdik. Yani böyle bir nas gelseydi. Yani belki sahabelerden muhalefet eden vardı da, bu muhalefet eden bize ulaşmadı. O yüzden bize icmaymış gibi göründü bu mesele derdik. Fakat örnek verdiğimiz namaz meselesinde bu icmayı bozan bir delil söz konusu değil. Mesela Şeyh Elbani Rahimullah gibi bazı alimlerin bu konuda bazı fetvalar var biliyorsunuz. Namazın terkinin dinden çıkaran küfür olmadığını söylemesi gibi. Şimdi burada acaba bazılarının iddia ettiği gibi Şeyh Elbani mürciye mi oldu? Çünkü bazıları böyle iddia ediyorlar. Namazın terkini küfür görmeyen mürciyedir diye. Biz bunu iddia etmiyoruz. Fakat icmanın namazın terkinin küfür olduğu şeklinde gerçekleştiğine itikad ediyoruz. Ve bu dinden çıkaran bir küfür. Niye? Çünkü mesela bu konudaki delilimiz Abdullah bin Şakik'in rivayetinde. Hakim bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Abdullah bin Şakik tabiindendir. Tabiin bile olsa sahabe adına şahitliği yeterlidir bizim için. Aynı şeyi Ebu Hureyre de söylüyor. Allah Resulü'nün sahabeleri namazın terki dışında herhangi bir amelin, bir farzın terkinden dolayı küfür görmezlerdi diyor. Bu hadis acaba şöyle yorumlanamaz mı? Bazılarının yorumladığı gibi. İşte küçük küfür kastedilmiş olamaz mı burada? Bu kastedilmiş olamaz. Çünkü mesela herhangi bir farzın terki demek, herhangi bir amelin terki demek, bunları küfür görmemeleri demek, bunlar küçük küfür görmeleri manasına gelir. Çünkü mesela zekatın terkinden dolayı küfür görmüyorlardı. Haccın terkinden dolayı küfür görmüyorlardı. Ama namazın terkinden dolayı küfür görüyorlardı. Haccın terki, zekatın terki bunlar küçük küfürdür. Nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den sabit olan rivayetlerde Said bin Mansur'un tefsirinde sahih olarak kendisinden geliyor bu rivayet. İmkanı olduğu halde, yoluna güç yetirebildiği halde, herhangi bir engeli manisi olmadığı halde hac etmeyen kimse ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi olarak ölsün diyor. Zekat meselesinde mesela namazın terkinin küfür olduğuna delil olarak getirdiğimiz ayetlerinden birisinde Tevbe 5 ve 11. ayetlerinde eğer tevbe ederler, yani iman ederler, namazı kılar ve zekatı verirlerse onlar sizin kardeşlerinizdir, onların yolunu serbest bırakın buyurulmuştur. Yani zekat namaza bağlanmıştır. İmandan sonra namazı kılmak ve zekat vermeye bağlanmıştır. Bir kişinin Müslüman sayılmaz. Fakat bu konuda icma yoktur. Yani zekatı terkin küfür olduğunda icma yoktur. Bazı sahabiler bunun küfür olduğu görüşünde. Yani zekatı terk etmenin küfür olduğu görüşünde. Seleften bu konuda nakiller var. Fakat icma yok. Ama namaz konusunda icma var. Namazın terkinin küfür olduğu konusunda. Elbani'ye gelelim şimdi. Aslında Elbani yaptığı tevilinde aynı İmam Şafii Rahimullah'ın yaptığı gibi bir tevil yapıyor. Elbani'yi biz burada herhangi bir sapıklıkla suçlamıyoruz. Çünkü o içtihad ediyor ve içtihadında hata ediyor. Bu içtihadı nassa dayalı bir içtihad. Yani Elbani reylerle, görüşlerle muhalefet etmiyor bakın. Elbani'nin getirdiği delillere bakın. Bukhari'den, Müslim'den hadisler veya diğer hadis kaynaklarından gelen hadisler. Fakat biz bu hadisleri değerlendirdiğimiz zaman meselenin Elbani'nin dediği gibi olmadığını da görüyoruz. Mesela Elbani şöyle değerlendiriyor olayı. Cehalet namazı terk eden kimsenin tekfirine engel. Bu ayrı bir şey. Yani Elbani'nin böyle nasları bu şekilde illetlendirmesinin bir manası yok. Çünkü cehalet genel olarak bir engeldir zaten. Ama fiil küfür olur. Fakat cehalet sebebiyle şahıs tekfir edilmez. O ayrı bir mesele. Yani fiilin hükmüyle failin hükmü arasında bir gidip gelme yaşamıştır Şeyh Elbani. Bu asrın insanlarına baktığı zaman Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği İslam'ın delilleri silinip kaybolacak. Öyle ki namaz nedir, oruç nedir, hac ibadetleri nedir? İnsanlar bilmez hale gelecek. Böyle bir zamandan bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sıla, Sıla bin Züfer tabiinden Huzeyfe radıyallahu anh'a soruyor. Yani sadece iki kişi kalacak, bunlar işte la ilahe illallah diyor. O da sen ne diyorsun, bunun manası nedir? Ben bilmiyorum, bizden öncekiler böyle derdi diyor. Bu kadar. Yani manasının da derinliklerini bilmeden bunu söylüyor. Bu onlara ne yetecek ki diyor, namaz yok, oruç yok, hiçbir şey yok. La ilahe illallah diyor. Bunun da manasını doğru düz bilmiyor. Ne olacak ki bundan diyor. Huzeyfe radıyallahu anh onu uyardı. Vallahi bu onlara yetecek diyor. Onları kurtarmaya yetecek diyor. Yani duruma baktığın zaman Kur'an bir gecede kaldırılıyor. İnsanlar ibadet namına, kendilerine ulaşan ilim namına bu farzları bilmiyorlar. Bilmeyince mesuliyet kalkıyor. Çünkü insan mesul olabilmesi için iki tane asli şart lazımdır. Birisi ilim, diğeri kudret. Bir kişi biliyor, nasları biliyor da gücü yetmiyorsa o kimse mesul değildir. Çünkü ancak güç yettiği şeylerden mesul tutuluyor insan. Bir insanın gücü yetiyor ama bilmiyorsa o da mesul değildir. Bu sebeple Allah Azze ve Celle Rasullerini göndermiştir. İnsanlara nasıl ibadet edeceklerini öğretmek için. Yoksa Allah'ın varlığına, yani rububiyetine iman onların fıtratlarında vardır insanların. Ama o itikad ettikleri, itiraf ettikleri Rabbe, varlığını inkardan kaçınamadıkları o Rabbe nasıl ibadet edeceklerini peygamberleri vasıtasıyla öğretmiştir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, cennet, cehennem, gayb bilgileri bunlar peygamberler vasıtasıyla vahiyle insanlara bildirilmiştir. İşte insan bu vahiyle ilgili bilgilerden ulaştıklarından mesuldür, ulaşamadıklarından mesul değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam aslında da durum böyle olmuştur. Mesela insanlar Müslüman olmuş. Düşünün bir bedevi yolda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla karşılaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona la ilahe illallah tebliğ ediyor. Farzları tebliğ ediyor. O adam Müslüman oluyor ve ayrılıyorlar. Bazıları var, uzak beldelerden geliyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına. 15-20 gün kalıyorlar. Dinleri namına öğreneceklerini öğreniyorlar. Çekip gidiyorlar. Fakat yeni bir takım hükümler nazil oluyor. Yeni bir takım olaylar nazil oluyor, ayetler nazil oluyor. İnsanların daha önceden haberdar olamadığı yeni şeyler meydana geliyor. Misal isterseniz iki defa gerçekleşen bir olay var. Birisi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Habeşistan hicreti gerçekleşmezden önce, yani Mekke dönemindeyken namazda konuşma hadisesi var. İbn Mesud radıyallahu anh bu olaydan haberdar olmuyor. Geliyor, selam veriyor. Selam alınmayınca hayret ediyor. Namazda konuşmanın yasaklandığı bildiriliyor. Bu birinci olay. Bu olaydan haberdar olmayan Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh ise Medine döneminde hani o cariyesinin azat edilmesiyle ilgili Allah nerede diye soruyor ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cariyesine. Bu kıssa, bu Muaviye bin Hakem geliyor, duruyor namaza. Onun ilk önce öğrendiği, dinden öğrendiği namazda konuşuluyormuş. İnsanlar mesela hizmetçisi geliyormuş, ona bir takım emirler veriyormuş namaz esnasında. O gidiyormuş, yapıyormuş, rapor veriyormuş falan. Bunlar konuşuluyormuş namazda. Muaviye bin Hakem radıyallahu anh ilk Müslüman olduğunda durum bu böyleydi. Sonra geliyor Medine döneminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına ama konuşmanın yasaklandığından haberi yok. Bir şey söylüyor, herhalde hapşırıyor muydu? Namazda başına bir şey geliyor. Birisi herhalde hayret ediyor. İnsanlar buna işaret yapıyorlar, vuruyorlar falan. Ne oluyorsunuz diye devam ediyor bu. Neyiniz var? Size de bir yerler olmuş falan diye söyleniyor. Hayret ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz bittikten sonra artık konuşmanın yasaklandığını bildiriyor. Yani bir takım sahabeler bundan habersiz. Yani sahabe habersiz kalıyor. Dolayısıyla bunlar bundan mesul değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat ederseniz bu hadis Müslim'de. Rivayet yollarıyla görürsünüz. Namazın iade etmesini emrediyor mu?
Yok.
Böyle bir şey bilmiyoruz. Burada bilmiyoruz en azından. Olabilir. Birisi der ki belki de emretti diye bir ihtimal zikreder. Ama şuna dikkat edin. Yani ilim olmadan sorumluluğun olmayacağına dair en açık delillerden birisi. Bukhari ve Müslim'in rivayeti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken namaza durmuş. Millet ayakkabıyla namaz kılıyorlar. O sırada namazdayken ayakkabısını çıkarıyor, kenara koyuyor. Bunu gören sahabeler onlar da çıkarıp kenara koyuyorlar. Namaz bitince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, aleykümselam. Neyiniz var? Size ne oluyor da ayakkabınızı çıkardınız? Bana gelince Cibril, kardeşim Cibril bana geldi ve ayakkabılarım da pislik olduğunu söyledi. Ben o yüzden çıkardım. Siz neden çıkardınız ayakkabılarınızı diyor. Bizim için burada delil olan kısım şurası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu namazı bozup da baştan başlamamıştır. İade etmemiştir. Burası kesin bak. Bilmeden üzerinde pislik olduğu halde namaza durmuş. Bildiriliyor. Bak namazı bozmuyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Bu da ilim olmadan mesuliyetin olmayacağının delillerinden birisi. Bir başka örnek. Yine aynı mesele, namazla ilgili mesele. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza duruyor. Bu da unutma. Kasıt. Unutma. Allahu Ekber diyor. Cemaat namaza duruyor. Onlara sonra biraz sonra yerlerinizde kalın diye işaret ediyor. Gidiyor başından su damlayarak namazı kaldığı yerden devam ettiriyor. Namazı tamamlıyor. Namaz tamamlanınca diyor ki cünüp olduğumu unutmuştum diyor. Hatırlayınca gittim, guslettim, geldim diyor. Yani bunlar ilim olmadan sorumluluk olmayacağına dair delillerden birisi. Biz buraya niye geldik? Şeyh Elbani Rahimullah'ın acaba namazın terkinin küfür olduğuna dair icmada muhalefet mi var? Esasında yok. Nasıl olur? Mesela bakın, bu meseleyi biraz daha şöyle açmamız lazım. Namazın terkinin küfür olduğuna dair birçok nas olmasına rağmen, sahabeden birçok rivayetler olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim'de apaçık deliller olmasına rağmen, mesela Müslüman kişinin, La İlahe İllallah diyen, Muhammedun Resulullah diyen kişinin kanı ancak üç sebeple helal olur buyuruluyor. Cana karşı can, kısas olarak öldürülmez. İki, evlilik yaşamış bir kimsenin zina etmesi halinde recm olarak öldürülmesi. Üç, dinden irtidad ederek Müslümanların cemaatinden ayrılması. Yani İslam'ın tamamen dışına çıkması, irtidat etmesi demek kendisini İslam'dan başka bir dine nispet etmesi demektir. Veya irtidat şöyle tespit edilir. Kadı, Müslümanların kadısı ona hüccet ikamesini yapar. Yaptığın şey küfürdür, bundan tevbe etmen gerekir. İstitabe deniliyor buna. Yani küfür işleyen, küfür fiilleri, küfür sözleri icra eden bir kimse de bu şekilde istitabe ettirilir. 3 günde süre verilir hatta. Hapsedilmesi sahabenin uygulamasında var. 3 gün hapsedilir. Küfür işlemiş bu, sabit. Bu kimse ya İslam'a döner veyahut da küfründe ısrar eder, bu boynu vurulur. İnsanların Allahu alem bilgi eksikliğinden veya delilleri yeterince araştırmadıklarından olsa gerek, bu meselede yanlış bir takım kanaatleri vardır. Mesela 3 mezhep imamı işte namazı terk edenin kafir olmayacağını, sadece Ahmet bin Hanbel'in küfürden dolayı öldürüleceğini söylediğini söylüyorlar. Ebu Hanife'yi geçiyoruz. Çünkü Ebu Hanife geçtiğimiz derste de işlediğim üzere Mürciye mezhebi üzerine birisi. Yani amel ve imanlar konusunda, amellerin imandan olup olmaması gibi meselelerde Mürciye ile ittifak etmiş birisi. Bu sebeple Ehl-i Sünnet'ten ayrılmış birisi. Biz bu konuda onu dikkate almıyoruz. Fakat İmam Şafii'ye yapılan bu İtham'a gelince İmam Şafii bizzat El-Um kitabı 7. cildinde şu ifadeyi kullanıyor. Kadı, Müslümanların kadısı namazı terk etmesi halinde öldürüleceğini ihtar etmesine rağmen, böyle bir cezayla onu muhatap etmesine rağmen bu kimse namazı kılmamakta ısrar ediyorsa o kafir olarak öldürülür diyor. O mürted olarak öldürülür diyor. Yani onun ölümü küfür üzeredir artık. Aynı fetva Şeyh Elbani'den de sabit. Yani Şeyh Elbani diyor ki, kadı işte kılıç zoruyla, ölüm tehdidiyle bir kimseye namaz terk ettiğin takdirde öldürüleceksin demesine rağmen bu kimse namaz kılmıyorsa bu kesinlikle kalbinin kafir olmasındandır diyor. Ha, demek ki Şeyh Elbani'nin bu meselede mürciye ile bir alakası yok. Şeyh Elbani sadece Müslümanların durumunu değerlendirerek bir fetva vermiştir. Yani cehaletin yaygın olması, insanların namazın terki konusundaki naslardan gafil olmaları vesaire vesaire, iman hakikatinden gafil olmaları gibi sebeplerle namazı tembellikle terk eden kimsenin kafir olmayacağını söylemiştir. Ama bu insanların. Çünkü kişi nasıl kafir oluyormuş? Ölüm tehdidini bilmesine rağmen, ölüm tehdidinin öldürüleceğini bilmesine rağmen bu kimse namaz kılmıyorsa o kesinlikle kalbinin küfründendir. Yani İbn-i Teymiye Rahimullah'ın da iman meselesini ele alırken azaların amelleriyle kalbin amelleri arasında bir ayrılmazlık bağı vardır. Kalp düzgün olursa azaların amelleri de düzgün olur. Kalp bozuk olursa azaların amelleri de bozuk olur. Bu hadisin şerhinde bunu delil getirmiştir. Yani kalp ile azalar arasında bir ayrılmazlık bağı vardır. Ama bizim kalptekini bilmemiz lazım. Biz bununla mükellef tutulmamışız. Zahirde olanlara gelince, mesela öldürme tehdidini sunuyorsun, böyle bir yetkin var, İslam devleti var. Bu yetkiyi kullandığın takdirde namazı terkte ısrar ediyorsa onun kalbinin kafir olduğuna net kanaat getirebiliyorsun burada. Burada hiçbir mesele yok. Müslümanlar arasında bir ihtilaf yok. Ama şimdiki toplumu düşünün. İslam devleti yok. İslam kadısı yok. Yani had cezalarını uygulayabilecek bir mekanizmamız yok. Böyle bir durumda namazı terk eden bir kimsenin kalbinin kafir olduğuna hükmetmek çok zor iş. Öyle bir zor ki en zor da bizim zamanımızda. Niye? Çünkü Hanefi mezhebi, falan mezhep, filan mezhep diyerek, filan alimin görüşü diyerek namazın terkinin küfür olmadığına dair kanaatler yaygınlaşmış. Ve bunu insan öğrenirken İslam adına öğreniyor bak. Yani bu sohbete başlamadan önce sormuştun ya hani hata meselesi. Hata ile alakalı bir konuya giriyor. Bu adam hata en namazı terk ediyor. Bununla beraber kendi itikadına göre en büyük günah işlemiştir. Şirkten sonra en büyük günah işlemiştir. Kendi itikadına göre. Namaz terk büyük bir günah. Ama küfür meselelerini böyle ele alalım ve bilmiyorum şurası anlaşıldı mı? Şeyh Elbani sahabe asrında akdolunan bu icmaya aslında muhalefet etmemiştir. Yani namazın terki kişiyi dinden çıkaran bir küfürdür. Fakat bizim fiile verdiğimiz hüküm o fiili işleyen bütün faillere aynı hükmü vermemizi gerektirmez. Yani fail ayrı hükümde, fiil ayrı hükümdedir. Bu sebeple zaman zaman Musa Aleyhisselam'ın kıssasını örnek veririz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını örnek veririz. Mesela bir kimse güneşe Rabbim dese bu küfürdür değil mi? Bu söz küfür. İbrahim Aleyhisselam güneşe Rabbim dediği zaman fiil küfür ama fail kafir değil. Niye? İlim olmadan, yani hüccet olmadan ona sorumluluk tereddüt etmez. Nasıl ki buluğa ermeyen, aklı başına gelmeyen kimseyi biz mesul tutmuyoruz. Yani cehalet mazeret değildir diyen adamın buluğa ermemiş çocukları mesul tutması gerekir. Öyle değil mi? Çünkü o da bir cehalettedir. Uyuyan kimseyi mesul tutması gerekir. Unutan kimseyi mesul tutması gerekir. Allah Azze ve Celle bu hallerde kalemi kaldırmıştır. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına gelecek olursak, İbrahim Aleyhisselam kavminden kaçırılmış, yani annesi kaçırılıyor, Azer kaçırıyor hanımını, çünkü doğan çocuklarla ilgili bir mesele var ve bir mağaraya hapsediyor, ara ara gidiyor, onun ihtiyaçlarını görüyor Azer. Çocuk doğunca mağarada geçiriyor bayağı bir müddet. Mağaradan çıktığında buluğa ermiş. Mağaradan ilk akşam vakti çıkıyor. İşte ayı görüyor, güneşi görüyor, yıldızı görüyor. Bu kıssayı Allah Azze ve Celle En'am suresi 74-79. Ayetleri arasında anlatıyor. Ve bakın bu bir şey, yani fıtri bir sorgulama dönemi. Bu sorgulama döneminden sonra ya Rabbi diyor, eğer sen beni hidayet etmezsen ben hidayeti bulamam. Doğru yolu bulamazdım diyor. Şimdi bu fıtri süreci yaşama esnasında yaptıklarından bu kimse mesul olmuyor. başka insanlar için de durum geçerlidir. Yani fiil veya söz küfür olmasına rağmen fail kafir olmayabilir. Fail mesul olmayabilir. Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 9. ayetinde hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurmuştur. Muhakkak ki bilen birisinin yaptığıyla bilmeyen birisinin yaptığı arasında fark vardır. O yüzden mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok soru sormaktan yasaklamıştı. Diyorlardı ki sahabeler, bir bedevi gelse de diyor, soracağımız soruları ona söylesek, ona sordursak. Niye? Niye ona sorduruyorlar? Çünkü bedevi uyarılmamış, bilmiyor. Yani bu yasaktan habersiz. Ama sahabeler haberli. Onlar çekiniyorlar. Allah Resulü'nün bize tavrıyla ona tavrı başka olacak. Bu sebeple o bedeviye sordurmak istiyorlardı. Bu açıkça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden de bilenle bilmeyen kişi arasında fark gözetmeye dair delildir. Yine Mescid-i Bevle'den bir kimseye karşı, bedevilerden birisi geliyor Mescid-i Bevle diyor. Bütün sahabeler bak tahammülsüz davranıyorlar, üzerine yürüyorlar, ağır konuşuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise onun bilmeyen olduğunu gözeterek diyor ki, siz güçleştirici değil, kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz ve ona da dönüyor diyor ki, bakın buralar Allah'ın evleridir, mescitler. Buralar Allah'ı zikretmek içindir. Böyle şeyler buralara yakışmaz diyor. Şayet bu uyarıdan sonra tekrar aynı şeyi yapsa muhakkak ki aynı tavırla karşılaşamayacaktı. Yani bunun dereceleri var. Asıl itibariyle demek ki kişinin mesul olacağı şey ilim ve kudrettir. Kasıt ilme bağlı. Yani ilmin bir cüzüdür kasıt. İkrah kudretle alakalı mesele. Yani kişinin baskı altında yaptığı şey ikrahla alakalı bir şey. Yapamıyor. Niye? Engel var. Çocuğuyla tehdit ediliyor, canıyla tehdit ediliyor. Bir ikrah veya zulmedilmekle, hapsedilmekle tehdit ediliyor. Bu kimse ikrah halinde farklı bir konuda oluyor. Bu da kudretle alakalı. Yani hepsi tekfirin engelleri olarak sayılan dört şart aslında iki şeye racidir. İlim ve kudret. Evet. Birinci madde anlaşıldı değil mi? Yani sahabe aslında icma akt olunmuş, sonraki zamanlarda delilsiz olarak ona muhalefet edilirse bu sahabenin icmanı bozmaz. Asıl olan ilk icmadır. İkinci mesele, icmanın ikinci bir mertebesi, sahabe asrında ihtilaf vaki olmuş, yani icma hasıl olmamış sahabe asrında. Fakat sonrakiler, tabi'in, tebevvüt tabi'in veya daha sonraki imamlar ittifak ve icma etmişler. Böyle bir icma da olabilir. Nasıl? Böyle bir durumda bu icma bir şart ile delil olur. Sonrakiler şayet sahabelerin ihtilaf ettikleri meseleyi halleden apaçık bir nas ile delil getirirler de o asrın müçtehit imamları da, alimleri de icma ittifak ederse o zaman bağlayıcı olur. Burada bağlayıcı olan bu icma değil, nas. Yani nas, sahabe aslında ihtilaf olmasına rağmen başka bir kapıya yönelilmeyecek şekilde bu ittifak ile bağlanmış oluyor. Örnek, böyle bir icma da akdedildikten sonra buna muhalefette yine sapıklıktır. Örnek, su sudan dolayıdır hadisi. Sahabe aslında malum bir ihtilaf vardır bu meselede. Su, sudan dolayıdır hadisi. Sahabelerden kimine bunu neskeden hadisler ulaşmadığından bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Ancak bu konuda sonrakiler ittifak etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Erkek, kadının dört uzvu arasına çöker ve hitan hitanı geçince, yani mübaşeret ederse kadınla, inzal olmasa bile gusül vacip olur. Yani önceleri su sudan dolayıdır hadisinden dolayı inzal vaki olmazsa guslu gerekli görmüyorlardı. Su sudan dolayıdır hadisi bu meselede delil getiriliyordu. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neskeden hadisi bu. Dört şubesi üzerine otursa ister inzal vaki olsun ister olmasın gusül vacip oluyor. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh diyor ki, su sudan dolayı gerekir hükmü İslam'ın başlangıcında bir ruhsattı. Sonra bundan yasaklanıldı. Ubey ilave olarak der ki, su sudan dolayı gerekir hükmü ihtilam hakkında muteberdir. İhtilam hakkında muteberdir sözü de şu manada, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sözü aslında mübaşeret esnasında inzal vaki olmaması hakkında söylemiş ama başka bir meseleyi ilgilendirecek şekilde o hadisin hükmü devam ediyor. Nedir bu hüküm? İhtilamla alakalı. Kişi uyanır fakat rüyasında cima ettiğini görmüş. Uyanır da su görmezse, yani ıslaklık görmezse buna gusül gerekmez. İsterse çok iyi hatırlasın rüyasında cima etmiş olduğunu. Bir kimse de rüyasından hiçbir şey hatırlamıyor fakat uyandığında ıslaklık var. Buna da gusül vacip olur. İşte su sudan dolayıdır hadisi bu meselede bunun hükmü devam etmektedir diyor Ubey bin Ka'b radıyallahu anh. Evet. Yine muta nikahı hakkında biliyorsunuz sahabenin ihtilafı olmuş bir dönem. Fakat bu konuda nas sebebiyle bu ihtilaf bertaraf edilmiştir. Yani icma sabit olmuştur muta nikahının haram olduğuna dair. Yani belli bir dönem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müsaade etti. Sonra o müsaade ettiği sırada bak ilim meselesinden, ilmin cehaletin mazit olması meselesinden bu yüzden özellikle bahsettik. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh inat ediyor değil mi? Mutacaizdir. Allah Resulü izin verdi. Bunu yaptılar. Değil mi? Bu devam ediyor. İbn Abbas'a nesh eden delil ulaşmamış. Bununla fetva veriyor İbn Abbas radıyallahu anh. Misal. Delil ulaşmayınca hem de bakın bu sahabe asrı bizim gibi de değil. Yani bizim gibi değil derken şu manada söylüyorum. Biz bize ulaşan hadislerin sıhhatinden net bir şekilde sahabe gibi emin olamıyoruz. Bizim aramızda 15-20 belki 30 tane ravi varsa sahabenin arasında ya bir ya iki tane ravi var. Ya da hiç yok. Ama onların bilmediği naslar varmış demek. Bilmediği için, nesh eden delil kendisine ulaşmadığı için muhalefette devam ediyor. Ha, kastlı olarak mı? Değil. Çünkü mesela aynı İbn Abbas radıyallahu anh Hayber'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ehli eşeklerin etlerini haram kılıyor. Yırtıcı hayvanların, azı dişi olan yırtıcı hayvanların etlerini haram kılıyor. Ve kuşlardan da pençeli olanları haram kılıyor. Uzun bir süre İbn Abbas radıyallahu anh bunları haram sayan sahabeler haramdır falan dediklerinde onlara karşı çıkıyordu. Ayet okuyordu En'am suresinden. De ki bana vahyolunanlar arasında şundan yani kan, leş ve pisliğin ta kendisi olan domuzdan başka haram kılmış bir şey bulamıyorum ayetini okuyordu. Ve bunların hepsini helal olduğunu söylüyordu. Yani haram sayılmasına, haram hükmü verilmesine karşı çıkıyordu. Şimdi burada ince bir nokta var, dikkat edin. Delille hareket ediyor da aynı hadisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'de şundan yasakladı diye rivayet eden İbn Abbas radıyallahu anh. İbn Abbas radıyallahu anh bizzat Bukhari'de var bu rivayet. Bizzat İbn Abbas radıyallahu anh Hayber'de şu yasaklandı. Yani evcil eşeklerin etleri yasaklandı. Yırtıcı hayvanlar, azı dişi olan yırtıcı hayvanlar ve pençeli kuşlar yasaklandı diyen İbn Abbas radıyallahu anh. Dikkat edin. İbn Abbas radıyallahu anh zannediyorlar ki bunları helal sayıyordu. Öyle değil. İbn Abbas radıyallahu anh bunu söylemiyor. Başka bir rivayet İbn Abbas'ın maksadını açıklıyor. Haram hükmünü söylemeyin diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Allah Resulü yasakladı bunlardan diyor. İnsanlar basitçe haram diyorlar diyor. Yani helal ve haram Allah ve Resulünden olacak yani. Dilinizin alışa geldiği şekilde şu helaldir, şu haramdır demeyin. İbn Abbas radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yasaklamış olmasına rağmen karşı çıkıyor. Haram diyorlar diyor. Evet diyor Allah Resulü yasakladı biz de bundan uzak dururuz diyor. Ama diyor haram diyemem diyor. Yani haram ifadesini kullanamam. Niye? Çünkü vahide ben bu ifadeyi duymadım diyor. Allah Resulü haram ifadesini kullanmadı. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözü bu manada. Birbirine zıt değil bu konuda. Fakat şu muta meselesinde İbn Abbas radıyallahu anh'ın bu görüşünden döndüğüne dair, yani nas kendisine ulaşıp da bundan döndüğüne dair de rivayetler var. Meselemiz şu. Demek ki bu gibi konularda insana nas, yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan nas geliyor ama adam bununla amel ediyor, uygulamaya koyuyor bu nas'ı. Mesela susuzdan dolayıdır hadisiyle amel ediyor. Nesh eden delil kendisine ulaşmamış. Ulaşmadığı sürece bu mesul değil. Ama bilmeyen konumunda, buna rağmen sünnetle amel ettiği için ecir de alıyor bu kimse. Ama delil geliyor da, nesh eden delil kendisine ulaşıyor da Allah Resulü nesh etti, yasakladı dediği zaman demek ki önceden izin verilen bir şeydi, Allah Resulü bunu yasaklamış. Bu ulaştığı zaman halen daha bu görüşüne devam ederse, yani mezhebinde devam ederse, mezhep taklidindeki tehlike bu yüzden daha büyüktür. Yani cehaletten daha büyük bir tehlikedir mezhep taklidi. Mezhebinde ısrar ediyor bu adam. Mezhep bunu almış böyle. Sana nesheden delil, hadis gelmesine rağmen hala mezhebin görüş. Sen burada hadi muta meselesinde İbn Abbas'ın görüşü diye amel et. Allah Resulü'nden bunu yasakladığına dair hadis gelmesine rağmen. Mezhebe kitlenmek böyle tehlikeli. Naslara her zaman demek ki açık olmamız lazım. Naslara karşı önümüz hep açık olacak. Belli bir kimsenin görüşüne, tercihlerine, sahabe bile olsa bağlanamıyoruz. Çünkü yasaklayan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu aynı kıblenin tahvil edilmesi meselesi gibidir. Kişi kendisine ulaşan, sabit olan nasla amel eder. Bundan dolayı ecir alır. Hata etse bile. Hata ettiğini nasıl anlar insan? Yaptığı şeyin hata olduğunu ancak hata ettiğini beyan eden bir delilin ulaşmasıyla anlar. Başka bir örnek vereceğiz bu sebeple. Kıblenin tahviliyle ilgili. İbn Ömer radyalanmaydı yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir beldede henüz kıblenin tahvil edildiğini işitmemiş bir toplumun yanına gittiklerinde İbn Ömer radıyallahu anh'a bakın hem tek kişinin haberidir. Haberi vahidle amelidir bu. Kıble değiştirildi. Bundan sonra yönünüzü Kabe'ye dönün. Mescid-i Haram'a dönün ayeti indi diyor. O andaki cemaat, namaz kılmakta olan cemaat bakın namazlarını bozmuyorlar. Halbuki bak bir gün geçmiş değil mi? Bir gün önce bu ayet nazil olmuş, artık kıble Kabe olarak tayin edilmiş. Bunlara bu ilim ulaşmamış ve namaza durmuşlar. Namaz esnasında İbn Ömer radıyallahu anh bunlara söylüyor ki böyle. Yani artık çatral Mescid-i Haram, Mescid-i Haram tarafına çevirin emri geldi. Onlar namaz içerisinde öndekiler, arkadakiler öne yer değiştirdiler. Ve Kudüs tarafından Kabe'ye doğru yöneldiler. Yani namazlarını iptal edip de baştan almadılar. Amelleri batıl olmadı. Çünkü bilmiyorlardı. Ama öğrendiler artık. Zamanımızdaki kelamcılar gibi bu haberi vahid, bakalım doğru mu söylüyor, değil mi? Nedir, ne değildir? Bu yok. Yani doğru mu söylüyor olduğu önemli tabii de onlar için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü sahabelerin hepsi aduldür. Onlarda yalan yoktu yani. Sahabe bu haberi verince 3 kişi 5 kişi şartını koşmuyorlar. Yeter ki haberci sadık olsun, adil olsun. Tek kişinin haberi de yeterli ve yönlerini değiştiriyorlar. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Bir kimse nesh edilmiş bir şeyle dahi amel etse onun nesh edildiğini bilmiyorsa sorun yok. Çünkü bu sahabeler bak nesh edilmiş bir şeyle amel ediyorlar, Kudüs'e yöneliyorlar. Ama nesh edildiğini bilmiyorlar. Can alıcı soru Berâb-ı Nâzib radıyallahu anh'den geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor. Çünkü bunu onlar da devlet ettiler. Bukhari'de yine. Bizim kardeşlerimiz, yani kıble değiştirmeden vefat ettiler, öldüler. Bunların namazları ne olacak? Ayet iniyor, Allah onların imanlarını zayi edecek değildir. Hem amellerin iman olduğuna dair bir delil, hem namazın iman olduğuna dair bir delil, hem de bilmeden, sorumluluk ancak bu ilmin kendisine ulaşmasından sonra olduğuna dair bir delil. Bilmeden bu kimselerin yaptığı şeyleri Allah zayi edecek değil. onlar kendilerine ulaşan neyse bununla amel ettiler. Ha, biz buradan şu delili çıkarıyoruz. Biz demek ki doğrudan Allah ve Resulünün naslarına muhatap olmalı, bunlarla amel etmeliyiz. Hata etmekten korkmayalım burada. Hatadan değil, biz kasıtla yanlış yapmaktan korkalım. Ama mezhebe uyarsak, bir alimin tercihleri sadece ondan ibaret. Bir hadis geliyor ki, o hoca amel etmiyorsa, benim mezhep imamım bunu amel etmiyorsa, böyle kendimize daraltırsak bu yolu, ben bu hadisle amel etmem dediğin zaman, elimize bir süzgeç almışız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bu süzgeçten geçenleriyle amel ederiz, geçmeyenlerini çöpe atarız gibi bir pozisyona düşmüş oluruz. Bu da aynı bizden öncekilerin, Allah Azze ve Celle'nin sakındırdığı kitap ehlinin, dinlerinin bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek suretiyle kafir olmaları gibi, Allah korusun, tehlikeli bir yoldur. İşte mezhep elimize bu süzeye veriyor, mezhep taklidi. Mezhep imamları mı veriyor bunu? Hayır. Mezhep imamları yol gösteriyor. Size bir hadis ulaştığı zaman ona tabi olun, bizim sözümüzü duvara çalın diyor. Hepsinden de sabit olmuş bu. Ebu Hanife'den bile sabit olmuş. Yani Ebu Hanife'den Hanefi mezhebine dair fıkıh hükümleri araştırın. Kaç tanesi Ebu Hanife'ye ulaşır? Meçhul. Ama şu söz Ebu Hanife'den sahih isnatlarla, rivayet zincirleriyle sabit olmuş bir söz. Birisi şu. Size benim sözüme aykırı bir hadis ulaşırsa benim sözümü duvara çarpın, hadisle amel edin. Diğer bir isnatlı olarak, sahip bir isnatla gelen sözü Ebu Hanife'nin. Bir kimsenin delilimizi bilmeden, nereden aldığımızı bilmeden bizim görüşümüzle amel etmesi helal değildir. Bu ne demek? Ebu Hanife'nin mezhebiyle amel etmeyi Ebu Hanife kendisi yasaklıyor. Delilini bilmediği sürece. Demek ki asıl mezhepsizlik, asıl mezhepsizlik bu imamların bu sözlerine kulak tıkamaktır. Asıl mezhepsizlik, yani Allah Resulüne ulaştıran yollardan insanı alıkoyan, ona ulaştıran yol olacağına engelleyen bir beton olan asıl şey, unsur mezhep taklididir. Bizim her zaman delile açık olmamız lazım, delillerle amel etmemiz lazım. Bunu yaptığın zaman Allah imanlarını zayi edecek değildir ayetin muhatabı oluyorsun. Çünkü bir şeyde yanlış yaptığını adam korktuğu için mezhebe şey yapıyor. Yani yanlış bir ayette amel ederim. Yani ayetin yanlışı olur değil bu. Ayeti yanlış anlar da amel ederim. Yanlış amel ederim. Veya bir hadisle, neshedilmiş bir hadisle amel ederim. Korkusu. Bu korkulara demek ki yer yok. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. İmanın gereği Allah'tan ve Resulünden gelene tabi olmak. Yanlış yaptığını gösteren başka bir delil olmadığı sürece sen yanlışta değilsin. Çünkü dedik ki mesuliyet ilim ve kudret iledir. Evet. Üçüncü bir mesele icma ile ilgili. Sahabe ve tabi'in arasında üzerinde icma olduğu bilinmiyor. Yani ikinci meselede ihtilaf olduğu biliniyordu. Bunda ihtilaf edildiği de bilinmiyor, icma edildiği de bilinmiyor. Sonradan üzerinde icma sabit oluyor fakat. Ama sahabe aslında bu icma var mıydı yok muydu? Muamma. Mesela yöneticilere karşı ayaklanmaktan yasaklanan birçok hadisler var malumunuz. Fasık ve zalim idareciye karşı ayaklanmanın haram olduğu hususunda sahabenin icma tespit edilememiştir. Neden tespit edilememiştir? Çünkü onların zamanında sınırlı sayıda fasık idareci, zalim idareci, mesela düşünün, Haccacı Zalim veya Mervan'ın yönetimlerinde sahabenin çok küçükleri kalmıştı. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh gitmiş, Ömer radıyallahu anh gitmiş, Osman radıyallahu anh gitmiş, Ali radıyallahu anh gitmiş. Raşid halifelerin dönemi gitmiş, büyük sahabeler vefat etmişler, kimisi şehit olmuş. Geriye İbn Ömer gibi, İbn Mesud gibi genç yaştaki, Allah Resulü zamanında çocuk olan sahabeler kalmış. Bunlardan da değişik şeyler nakledilmiş. Tespit edilememiş yani icma. Tabi'in aslında farklı görüşlere sahip olan imamlar bulunmuştur. Ayaklanılmalı veya ayaklanılmamalı mı? Mesela geçtiğimiz hafta bir şey aktarmıştık. İnsanların çoğunluğu hakka isabet etmeyebilir diye. Çoğunluk ölçü değildir diye. Mesela Haccacı Zalim'e karşı ayaklanmanın caiz olmadığında ısrar eden iki tane alim vardı. Birisi Hasan el-Basri, biri İbn-i Sirin. Onların zamanı alim kaynayan bir zaman. Ama ayaklananlar hep zarar ettiler. Yani olabilir. Tıpkı Ali radıyallahu anh hak üzere olmasına rağmen ona ayaklananın çok sayıda insanlar olması gibi. Bunun gibi. Çoğunluk ölçü değil. Ve bunlar, yani bazıları diyor ya, Allah'ın düşmediği dipnotlar düşüyorlar ayetlere. Çoğunluğa uyarsan seni haktan saptırırlar. Bu işte kafirlerin çoğunluğuna uyarsan. Ne alaka? Bakın Müslümanların çoğunluğu, hem de sahabenin çoğunluğu. Ali radıyallahu anh karşısında, ama naslar Ali radıyallahu anh haklı gösteriyor. Yani bırak yani gayrimüslimleri, Müslümanların en seçkinlerinin çoğunluğu bile ölçü olmuyor. Evet. Meydana gelen çeşitli ayaklanmaların ümmete daha büyük zararlar ile geri döndüğü anlaşılınca, ilim ehli zalim de olsa idareciye karşı ayıklanmamak gerektiğini gösteren nasları zikretmişler, bunun şartlarını beyan etmişler ve bu konular etrafında ehli sünnet icma etmiştir. Öyle ki artık ehli sünnet vel cemaatin akide, menheç esaslarını kayıt altına tutan temel eserlerde, es-sünne gibi eserlerde, yöneticiye ayaklanmama akide esasları arasında zikredilir olmuştur. Ve ayaklanmayı da mürciyeler yapar diye Süfyan-ı Sevri'den açık bir söz var. Garip değil mi? Haricilik değil mi acaba ayaklanmak? Yok, bu mürciyenin vasfı olarak geliyor selefin sözünde. İlginç bir şey yani bu. Evet, bu konu modern asrın getirdiği meselelerden bir mesele hakkında da olabilir. Bu durumda alimler nas'ı getirir ve şu nas, yani şu ayet veya şu hadis, bu meseledeki hükmün şöyle olduğunu gösteriyor derler. Ve bu konuda ilim ehli icma ve ittifak ederler. Böyle bir şey olursa o zaman bu bağlayıcı olur. Mesela haşhaş, afyon, eroin gibi maddeler veya iktisadi alanda sigorta gibi meseleler. Bunlar bakın ismen nas'larda mevcut olan şeyler değil. Değil mi? Mesela banka. Bankalarla iş yapmak. Bunlar ismen naslarda olan şeyler değildir bak. Ama illet naslarda yasaklanmışsa bu illeti taşıyan her şey bunun hükmüne tabi olur. Bu meselenin kıyasla bir alakası var. Çünkü illet kıyası diye bir malzeme var işte hatta. Kıyas. Şimdi illet kıyasını biz kabul etmiyoruz. Ama burada da illetten bahsediyoruz. Aradaki fark şu. Kıyas olan illet kıyası şu demek, naslarda bir şey yasaklanmışsa o yasaklanan şeylerin illetlerini bulup, yani illeti sen tespit ediyorsun, o illeti taşıyan şeyleri haram kılman. Mesela Yahudilere tek tırnaklı hayvanları haram kılmıştık diyor ya ayette. Adam buradan kıyaslama yapıyor, tek tırnaklı hayvan olmaz diyor. Mesela atı haram kılıyor bu sebeple. Halbuki bilmez ki, bu ayet develeri haram kılmak için nazil olmuştur. Yani Yahudilere develerin haram kılındığını bildiriyor bu ayet. Develer tek tırnaklı. Tırnaklı hayvanlar. Tek tırnak ifadesi de yok da yani tırnaklı hayvanlar. Develer yasaklanıyor. Bunun sebebi Allah Yahudilere ceza olsun diye onlara haram kılmıştır bunları. Onların bir taşkınlığı sebebiyle şu ve şu size haram kılındı diye. İç yağları da böyle. Bunlarda hiçbir zarar yok normalde. Yani şer'i veya sıhhi bir zarar söz konusu değil bu onlara haram kılınan şeylerde. Nitekim bu ümmete helal kılınmıştır bunların birçoğu. E sen buradan bunu illet olarak çıkarıp başka şeyler buna uyguladığın zaman demek ki bu öyle bir kıyas sakat. Ama burada söylediğimiz şey ne? Mesela her sarhoşluk veren şey hamrdır. Diyor mu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bunun azı da çoğu da haramdır diyor. O halde eroin, haşhaş, ismen geçmese bile sarhoşluk veriyor mu, vermiyor mu, bu illeti taşıyor mu, taşımıyor mu, biz buna bakarız. Adı ister bira olsun, ister cin, ister tonik olsun, ne olursa olsun isimler değişir ama illet baki ise o illetin hükmü aynen o isme de sirayet eder. Aradaki farkı anladık mı şimdi? Yani birisinde haram kılınan şeyden illet çıkarıyorsun, o illeti kullanıyorsun. Diğerinde ise nas sana illeti veriyor, o illeti taşıyanlardan uzak duruyorsun. Mesele bu. Birisi meşru olan yolken, diğeri gayrimeşru olan yol. Geçen hafta bunun örneğini de vermiştik hatta. Bu Yahudilerin nasıl kıyas yaptıklarını. Cumartesi günü dal kırma yasağı var. Dal kırmak yasak olduğuna göre ata binmek de yasak olsun diyorlar. Çünkü ata binen onu dehlemek için dal kırar diyorlar. Ne yaptılar? Ata binmek haramdır diye bir hüküm icat ettiler. Sonrakiler, öncekilerin kitabında ata binmenin pazar günü veya cumartesi günü ata binmenin haram olduğunu görünce bisiklete ata kıyasladılar. Bisiklet ata benzer. O halde cumartesi günü bisiklete binmek de haram olsun dediler. Bisiklet de haram oldu. Bunun gibi. İşte Yahudilerin işleri böyle. Allah Azze ve Celle ileride kıyas meselesine başlığına geldiği zaman ayrıntılarına gireriz inşallah bu konuların. Faizi haram kıldığı zaman, faizi haram kılan ayeti indirdiği zaman ne dediler? Alışveriş de faiz gibidir dediler. İyi ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bak bunu inkar etmiyor. Alışverişin faiz gibi olduğunu, aradaki benzerliği inkar etmiyor ki Allah Azze ve Celle. Ama Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Bitti. Yani naslara karşı teslimiyet vardır. Evet. Dördüncü mesele, bütün asırlarda ittifak edilen hiç değişmeyen icma. Bunun bağlayıcı olduğunda herhangi bir şüphe yok. Mesela öğle namazının 4 rekat olarak farz kılındığı, abdest almanın namaz için farz olduğu gibi. Bu meselelerde Allah'ın indirdiğini inkar etmeksizin, ondan başkasıyla hükmetmeyi helal saymaksızın, beşeri hükmü Allah'ın hükmünden üstün veya onunla eşit görmeksizin, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin dinden çıkarmayan küçük küfür olduğunda sahabe asrından beri icma hasıl olmuştur. Bakın sahabe asrından beri devam ede gelen bir icma var. Buna hariciler ve benzerleri muhalefet ederek sapmışlardır. Yani mutlak ele alarak Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmek dinden çıkaran büyük küfür diye mutlak alarak bu icmaya, hatta nasla gelen bir şeydir bu, muhalefet etmişlerdir. Bu asırların hiçbirinde değişmeyen Ehl-i Sünnet'in icma ettiği bir şey mesela. Bakın bidat ehlinin burada muhalefet etmesi bizi bağlamıyor. Şimdi mesela Maide 44. Bununla ilgili dersi de işledik. İleride tekrar döneceğiz dolaylı olarak. İbn Abbas radıyallahu'ndan gelen rivayette hiye kebira. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmek büyük günahtır ifadesiyle açıkça geliyor. Diğer rivayetlerde küfrün altında bir küfürdür diye geliyor İbn Abbas radıyallahu anh'dan. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da eğer inkar söz konusuysa, yani Allah'ın indirdiğine inkar söz konusuysa, ister Yahudi, ister Hristiyan, isterse bu ümmetten olsun, kişi kafir olur. Bu ayetler onlar hakkındadır buyuruyor. Bu Müslim'in hadisi. Müslim, Ahmet bin Hanbel ve Nesai rivayet etmişlerdir. Bera bin Azib'den uzunca bir rivayet. Onun sonunda geçer bu. Bu ayetlerin sebebi nüzulünü anlatır bu rivayet. Ve en sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu üç ayet kafirler hakkındadır der. Yani inkar eden hakkındadır. İster Müslümanlardan inkar eden, ister Yahudilerden, ister Hristiyanlardan. Kim inkar ederse Allah korusun o kimse kafir olur. Ve 5. Nas'tan bir delil üzerinde olmadığı halde zikredilen icma. Biraz işaret etmiştik birinci maddede. Böylece zikredilen bir icma, Nas'tan o konunun dayandığı delil ortaya konuluncaya kadar bağlayıcı değildir. Sahabenin icması değil bak. Sahabenin icmasından bahsetmiyoruz. Sahabeden sonrakilerin icması iddia ediliyor meselede. Fakat Nas'tan delilini bilmiyoruz. Çünkü icmanın delil olmasıyla kastettiğimiz şey, Nas üzerinde icma edildiği için bağlayıcıdır. Ama bütün insanlar bir meselede ittifak etmişler. Ama Nas yok o konuda. Bu icma değil. Bazıları bunu icma zanneder. Nas'la ittifak etmemiş ki bu. Nas'la ittifak etmesi lazım. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Üzerinde icma edilen her konuda mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir beyanı vardır. Lakin bazı insanlara bu nas gizli kalmış. Sadece icma ile delil getirildiği zannedilmiştir. Yani sahabe icmasını böyle anlatıyor. Şeyh Abdurrahman es-Sadi rahimullah da tefsirinde şöyle, usul eserinde, usul kitabında, fıkıh usul kitabında şöyle demiştir. İcma, müştehit alimlerin ortaya çıkan bir hükümde ittifak etmeleridir. kesinleştiği zaman icmalarına müracaat etmek vacip olur ve buna muhalefet etmek helal olmaz. Bu icma kitap ve sünnetin delaleti üzerinde olmak zorundadır. Yani icma kitap ve sünnetten bir nassın delalet ettiği mana üzerinde olmak zorundadır. Kitap ve sünnetten bu delili çıkardığın zaman insanlar bir görüşte ittifak etmiş. Hiç mühim değil. Bütün insanlar diyelim satrancın helal olduğunda ittifak etse ne bağlar? Bütün insanlar piyangonun caiz olduğunda ittifak etse ne bağlar? Hele nassa aykırıysa, bir sonraki maddede o geliyor. Nassa aykırı olduğu halde icma iddiası. Böyle bir iddia kabul edilmez. Nassa aykırı bir icma iddiası. Mesela Ayşe radıyallahu anh'ın şu rivayetin icmaya aykırı olduğu iddia edilmiştir. Bir kadın bazı kimselerden takı ödünç aldı, sonra onu sattı. Bu durum Nebi sallallahu aleyhi ve selleme haber verilince kadının elinin kesilmesini emretti. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i Carut ve Beyhaki'de gelen bir rivayet, sahih bir rivayet. İbn-i Kuteybe bazı kimselerin bu hadisle ilgili şöyle dediklerini naklediyor. İnsanlar ödünç alan kimsenin elinin kesilmeyeceğini de icma etmişlerdir. Çünkü emanet alan kimsedir. İcma bu hadisin batıl olduğunu gösterir demişler ve bu hadisi reddetmişler, akılcılar. Öncelikle burada icma iddiası doğru değildir. Bu sadece cumhurun görüşüdür. Yani çoğunluğun görüşü başka bir şey, icma başka bir şey. İmam Ahmet, İshak bin Rahuye, Züfer, Ebu Hanife'nin öğrencilerinden Züfer bin Huzeyl, zahir ehli ve İbn Hazm ödünç aldığını inkar edenin elinin kesileceği görüşündedirler. O zaman icma iddiası nerede kaldı? Şeyh Selim el-Hilali, El-İsardi Rahimullah'ın matbuatından naklen şöyle der. Burada İbn-i Kuteybe bu konuda icma zikretmemiş, bu iddiayı kelamcılardan nakletmiştir. Yani hadisleri reddedebilmek için kelamcılar bu tür şeyleri malzeme olarak kullanmışlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini iptal etmek için icma iddia ederler. Lakin iki husustan gafildirler. Bir, sahih bir nasla aykırı bir icma kesinlikle bulunamaz. Bunu iddia eden delil getirsin ki araştıralım. Bu ifadeler şu sözü söyleyen zata reddiyedir aslında. Yani diyor ki işte alimler bir şeye siyah diyorsa, hadisler beyaz diyorsa biz alimlerin dediğine bakarız. Yani icmayı kastediyormuş meğersem burada. O icmanın dediğine bakarız diyor. Bu çakalca bir söz. Niye çakalca bir söz? Hilekarlıkla söylenmiş bir söz. Bir kere nassa aykırı bir icma olmaz. İcma varsa o icmanın dayandığı bir nas mutlaka olmalı. Bir şeyi nesh eden, tahsis eden, takyid eden, sınırlayan, kayıtlayan başka bir nas üzerinde icma var demektir. Biz o nasa binaen o hadisi terk ederiz ancak. Ama insanlar ittifak etmiş. Yani Allah veya Resulü bir mesele de şöyle buyuruyor. Sonradan işte diyelim 14. asırda, bu asırda, 15. asırda bütün alimler ittifak etmiş ki Allah Resulü mesela namazları cem etmek. Bu haram diye ittifak etsinler. Allah Resulü'nden sabit bu. Bunların ittifakı yani 1 milyar insan, 5 milyar insan bir yere gelsin Allah Resulü'nün bir sözüne karşı hüccet olamaz. Yani ilk önce buranın bir anlaşılması lazım. 2. Bu meselelerde icma ispat edebilmeleri için bir fırın ekmek yemeleri gerekir. Yani bu tabir böyle tercüme ettim. Yani Araplarda buna benzer bir ifade. Tam Türkçe'de kullanılan şekliyle ifade etmek için söylüyorum. Yani bayağı uğraşmalara gerekir manasında bir deyim biliyorsunuz. Nereden bilecekler? İnsanlar belki ihtilaf ettiler. Nitekim büyük usul alimleri bir meselede karşı görüş bilinmemesi sebebiyle icma iddia edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Bu meselede karşı bir görüş bilinmiyor. O halde bu konuda icma vardır diye söylenen şeyin kabul edilmeyeceğini usulcüler ifade etmişlerdir. Peki, muhalif bilindiği zaman nasıl icma edilebilir? Yani nas var, delil var. Nasıl icma iddia edilir? Yine İbn-i Kuteybe Rahimullah'ın zamanında sarıklara ve başörtüsü üzerine mes hakkındaki hadislerle amel edilmeyeceği üzerinde bir icma iddia edilmiştir. İbn-i Kuteybe de bu konuda nes yahut hadisin isnadıyla ilgili kusurlar olabileceği gibi ihtimaller zikrederek icmanın daha sağlam ve korunmuş olacağı şeklinde görüş belirtmiştir. Lakin böyle ihtimaller öne süren kimsenin sözüne delil getirmediği sürece itibar edilmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarığına meshettiği, yani meshettiği sabit olmuştur. Mesela nesih iddiası varsa nasihi, yani nesheden nas'ı getirmek zorundadır. Hadisin isnadıyla ilgili bir kusur varsa bunu ispat etmelidir. Söz konusu edilen hadisler ise Buhari ve Müslim hadisleridir. Bu hadislerle amelin terk edilmesine dair icma iddiası reddedilmiştir. Hafız İbn Recep Şerhu İleli Tirmizi'de bunu genişçe açıklar. Nitekim seleften bir topluluk bu hadisler doğrultusunda hareket etmişlerdir. Yani sarıklara ve kadınların başörtüsüne mesedeceği ile ilgili seleften bir sürü alimin fetvası da vardır. Yani hadislerde geldiği gibi. İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle diyor. Bundan daha çirkini sabit olmuş bir sünnete aykırı bir icmanın gerçekleşeceğini zannetmektir. Bu Müslümanlar cemaatine karşı kötü bir zandır. Yani bütün Müslümanlara suizan etmektir aslında bu. Yani nas'a aykırı bir şekilde, sabit olan bir sünnete aykırı bir şekilde icma ettiklerini dile getirmek o Müslümanlara bir kere hakarettir. Sapıklıkta birleşmekle itham etmektir Müslümanları. Zira onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefette ittifaka nispet etmektedir. Bundan daha çirkini o hadisle amel eden kimseyi bilmemesine dayanarak böyle bir icma iddia etmesidir. Yani bu hadisle amel eden yok. Yani icma bu hadisle amelin, uygulamanın terk edilmesi üzerinedir diyenler gibi. İşte İbn-i Kayyım bunu reddediyor. Böylece iş cahilliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin önüne geçirmesine dönmektedir. Yani bu kimse cahilliğini sünnetin önüne geçiriyor diyor. Evet, Allah'tan yardım isteriz. Kesinlikle İslam imamlarından hiçbir imamın onunla amel eden birini bilmediğimiz sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisle amel etmeyiz dediği bilinmemektedir. Günümüzde moda olan sözlerden birisi. Hangi alim bununla amel etmiş? Yani hadis aktardığın zaman yani o hadisle bir alimin fetva vermesini veya amel etmesini şart koşan insanlar türemiştir maalesef. Evet, bunu nerede söylüyor? İlamul Muvakkîn adlı usule dair eserinin 4. cildinde söylüyor İbn-i Kayyım Rahimullah. İbn-i Hazm Rahimullah, İbn-i Kayyım gibi muhakkik usul alimlerini zikrettikleri gibi nas'a aykırı bir icma aslen vuku bulmamıştır. Böyle bir şey yoktur. Vaka olarak da yoktur. Son paragraf kardeşler inşallah. Yine mazeretsiz olarak namazların cem edilmesi meselesinde bu konudaki hadislerle amel edilmesinin terkinde icma olduğu iddia edilmiştir. Bu icma iddiası da batıldır. Sahabe, tabi'in ve tebe'ü tabi'in ile daha sonrakilerden bu sahih hadislerle amel eden ve bununla fetva veren birçok ilim ehli vardır. Nitekim Hafız İbn Recep, Fethul Bari adlı Buhari şerhinde, İmam Nevevi Rahimullah da Müslim'in şerhinde mazeretsiz olarak cem'in terki hakkındaki icma iddiasının geçersiz olduğunu, yani böyle bir icma iddiasının itibar edilmez olduğunu delilleriyle açıklamışlardır. Nevevi Müslim şerhinde 5. ciltte söylüyor bunları. Bu konuda ayrıca Hazar'da yani mukim iken namazların cem edilmesi diye müstakilde bir risale hazırladık. Orada sahabeden, tabiinden ve sonraki imamlardan bu meseleyi kabul edenlerin görüşlerini aktararak iddia edilen icma iddiasının da boş olduğu ispatlanmış oldu. Allah izin verirse bir sonraki derste Rey ashabı kınanmış ve onlardan sakındırılmıştır başlığını işleyeceğiz. Bugünlük burada anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir şey var mı? Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etubu ileyke.